Ayrım 2.
Örtüsüz uyuyordu. Gömleği sıyrılmış. Kapıyı kapadı, yaklaştı. Düğmelerini çözdü. Memelerini avuçlarına aldı. Dolgun, gergin. Sarstı. Kadın kıpırdamadı. "Geldin mi dayı?" dedi uykusunda. Bir daha sarstı. "Uyansana kız." Gözlerini açıp doğruldu. "Kalkıyorum ha. Kalkıyorum. Öte git biraz." Yatağın ötesine kayarken Zebercet'in çıplak göğsüne, kısa donunun önündeki kabarıklığa baktı. Arkasını dönüp yattı. Yatağa girdi, sırt üstü çevirdi. Kadın gözlerini kapadı. Donunu güçlükle çıkardı, attı. Kılları gürdü. Üstüne abanıp soluya inliğe aldı. Az sonra doğrulduğunda kadın upuzun yatıyordu. Eğilip dinledi, soluğu düzgündü. Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın. 26 yaşlarında. Uzunca boylu, göğüslü. Saçları gözleri kara, kirpikleri uzun, kaşları biraz alınmış. Burnu sivri, dudakları ince, yüzü gergin, esmer. Emekli subay olduğunu söyleyen adam. Orta boylu, tıknaz. Saçları oldukça kırarmış. Yeşil gözlü, gür kaşlı. Yüzü etli, dudakları ince. Geldiği sabah defterin üstüne bırakıp öğleyin aldığı nüfus kağıdına göre soyadı Görgün. Adı Mahmut. Baba adı Abdullah, ana adı Fatma. Doğum yeri Erzincan. Doğum yılı 1327. Kedi. Erkek. Kara. Zebercet'in döneminde ikinci kedi. 3 yıl önce babasıyla kasabadaki eski anıtları görmeye geldiklerinde 2 gece otelde kalan, çantasında hep birkaç at kestanesi bulunan uzun boylu bir genç kız adını Karamık koymuştu. Ama kimse söylemiyor. Odadaki iki havlu. 1. Otelin havlusu. Aynanın sağındaki askıda. Ufarak, düz yeşil, bir köşesine ak iplikle biraz çarpık bir A, yuvarlak bir O işlenmiş. Aralarında belli belirsiz bir nokta. Bunları 3 havlu çalındıktan sonra hırsızlığı önlemek amacıyla Zebercet işledi. Gene de babasının döneminde 30 yılda, bir havlu çalındığı halde Zebercet'in döneminde 10 yılda 9 havlu ile 2 çift terlik çalındı. Babası bu bir tek olaya dayanarak genellikle insanlara yağıp esmiş, tümünü hırsızlıkla suçlamıştı. Oysa otelde hırsızlığın artışının nedenleri öfkeye kapılmadan düşünülebilir. A. Son yıllarda ülkede hırsızlar çoğalmış olabilir. B. Son yıllarda dürüstlük, namus gibi değer yargılarını her fırsatta başkaldırmaktan hoşlananlar çoğalmış olabilir. C. Babasının dış görünüşünde hırsızları yıldıran, korkutan bir hava olabilir. Nedenlerin en çürüğü bu olsa gerek. Eskiden 2-3 ayda bir İzmir'den otelin hesabını almaya gelen Rüstem Bey, Zebercet 16 yaşındayken daha bıyığı bile yokken bir gelişinde saçlarını okşayıp şıp demiş babasınkinden düşmüş dediydi. 2. Ankara treniyle gelen kadının unuttuğu havlu. Karyola demirine atılmış, yarısı yorganın üstünde, karaları ince, sarıları kırmızıları kalın çizgili. Pazartesi. Uyandı. Oda alacakaranlıktı. Nüfus katibiyken bir arkadaşının 2 altın borcuna karşılık babasına verdiği ağır omega cep saatini başucundaki sandığın üstünden alıp pencereye tuttu. 6'ya çeyrek var. Kurdu, bıraktı. Donunun önü kabarıktı. Sol eliyle bastırdı. Doğrulup oturdu. Gömleğini kokladı, yataktan indi. Ayak yoluna girmeden gaz ocağına su koydu. Çıkınca yıkandı. Kurulandı. Havluya sarınıp odasına döndü. Sandıktan temiz çamaşır çıkardı, giyindi. Duvara asılı küçük aynada saçlarını taradı. Bıyığı yerindeydi. Saati yeleğini cebine koyup pencereyi açtı. Yatağını düzeltti. Çoraplarını, havluyu banyoya bıraktı. Ortalıkçı kadının odasına girdi. Pencereyi açtı. Kadını uyandırdı. Aşağıya inince dış kapının kol demirini indirdi. Sol cebinden anahtarı alıp kilidi açtı. Yandaki odada ikilik çaydanlıkta su kaynattı. Çayını demledi. Bir tepsiye kahvaltısını hazırladı. 7'ye doğru masasında kahvaltı ediyordu. Tek şekerle içerdi çayı. Yukarıdan tıkırtılar, gıcırtılar geliyordu. Orta yaşlı, pos bıyıklı bir köylü indi merdivenden. Dün akşam sormuştu. O köyden değildi. Bereketli olsun. Buyurun. Sağ olasın. Borcumuz? Adam parayı verdi, gitti. İsteksiz yiyordu. Bir çay daha içip tepsiyi kaldırdı. Dişlerini fırçaladı, yerine döndü. Bir sigara yaktı. 3 gündür dumanı içine çekmeden sigara içiyordu ara sıra. Cuma günü de içmiş miydi? Bulanık bir gündü cuma günü. Öğleden sonra emekli subay olduğunu söyleyen adam gazetelerini okurken Zebercet uyuyakalmıştı bir süre. Masaya vurulunca uyanmış, başını kaldırmıştı. Genç bir kadınla bir erkek duruyordu karşısında. Gülümsüyorlardı. Horlamış mıydı yoksa? Salı günü gelen karı koca öğretmenlerdi bunlar. Liseye atanmışlar, ev buluncaya dek otelde kalacaklarını söylemişlerdi. Hasta mısınız? Hayır, başım ağrıdı biraz. Sigarasını külliye bıraktı. Önündeki kalın defteri açtı. O gece otelde kalanların adlarını dünkü fişe baka baka deftere yazdı. Yazısı işlek değildi ama okunaklıydı. Her sayfada birden dokuza numaralı, odadaki yatak sayısına göre bölünmüş iki günlük yer vardı. Perşembeye döndü. 12 kişi yazılıydı. Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının kaldığı oda boş görünüyordu. Bu odayı yılda birkaç kişiye verdiğine, ayrıca her sabah toplanan paraları el ayak çekildikten sonra çekmeceden alıp demir kasaya koyarken otelin hesabından kendi hesabına aktardığı 1 liralara karşılık 15 günde bir yataklardan birini ya da ikisini boş gösterdiğine göre bunun pek önemi yoktu. Ama o gece kadının o odada kaldığını saptamak istiyordu. Gene de rastgele bir kadın adı veremezdi. Defteri kapadı. Sigarası sönmüştü. Merdivenden yan yana iki kişi iniyordu. Celepti bunlar. Ara sıra otelde kalırlardı. Uzun kara bıyıkları vardı. Paralarını verip giderlerken neredeyse soracaktı. Kendini tuttu. En iyisi berbere gitmekti. Paraları çekmeceye koyarken sol elinin orta parmağındaki siili tahtaya çarptı. Dün sabah tırnağıyla koparmaya kalkmış, kanatmıştı. Çekmeceyi itti. Demir kasanın üstündeki çalar saate baktı. 8'e çeyrek var. 8'i çeyrek geçe demişti adam. Saati kurdu, yerine koydu. Ortalıkçı kadın merdivenden iniyordu. Alışverişe gidecekti. Bir kağıda 4 yumurta, 2 yenice, 4 kibrit yazdı. İç cebinden babasından kalmış geniş deri cüzdanını çıkardı. 1 50'lik aldı. Kağıtla birlikte kadına verdi. Bunları da alırsın bakkaldan. Dünkü çamaşırdan elleri morumsuydu. Biliyor muydu? Belli değildi. Kadın çıkınca 3 numarada kalan 3 delikanlı indi. Ellerinde tahtadan valizler vardı. İkisi ince bıyıklı, biri bıyıksızdı. Dün akşam sormuş, askere geldiklerini söylemişlerdi. Parayı kim verecek diye gülüşerek takıldılar birbirlerine. Herkes kendi parasını verdi, gittiler. Kadın bakkaldan dönünce parasının üstünü, sigaraları, kibritleri masaya koydu. Filedeki 2 ekmekten birini yandaki odaya bıraktı, yukarı çıktı. Zebercet koltuğundan indi, bir süre salonda gezindi. 8'i çeyrek geçe 3. kata çıkıp 6 numaranın önünde durdu. İçeriden sesler geliyordu. Öğretmenlerin kaldığı odaydı bu. Kapıyı çaldı. Evet, uyandık. Evet, kalkıyorum demişti o sabah. Bu akşam gelmezdi daha. Aşağıya inip koltuğuna oturdu. Sabahları yatak ayırtmaya gelen olmazdı pek. Caddeden arabalar geçiyordu. Büyük arabalar hızla geçerken camlar tıngırdar, otel titrerdi. Ankara'ya giden motorlu trenin sesini duyduğunda öğretmenler koşa koşa aşağı iniyorlardı. Günaydın deyip gittiler. Yalnız emekli subay olduğunu söyleyen adam kalmıştı yukarıda. Hep öğleye doğru inerdi. Nedense adamın bugün otelden ayrılacağını sanıyordu. Dış kapı açıldı. Gazeteciydi. Gazeteyi bıraktı. Pazartesi günleri 1 haftalık fişleri bununla gönderirdi polise. Sağdaki çekmeceyi açtı, aradı. Yarın götürsen olmaz mı? Olur, hadi eyvallah. Güle güle. Gazeteyi karıştırdı, bir süre okudu. Serap üzgündü bugün. Adamdan kuşkulanıyordu. Ara sıra bir erkekle otele gelen düşük omuzlu orospunun verdiği adlardan biriydi bu. Gazeteyi katlayıp bıraktı. Çekmeceden paraları çıkardı. İç cebinden anahtarı alıp kasayı açtı. 2 bölmeliydi. Üst bölmede makbuzlar, 2 nüfus kağıdı vardı. Paraları bu bölmedeki üstünde otelin yazılı zarfa koydu. İçeride ufak paralar duran küçük bakır kaptan 1 lira alıp aşağı bölmedeki bakır kaba koydu. Gene alt bölmedeki 2 zarftan birinin üstünde Zeynep'in yazılıydı. Ötekinden üstünde benim yazılı şişkin zarftan 2 500'lük aldı, kasayı kapadı, kilitledi. Anahtarı iç cebine koyup cüzdanını çıkardı. İçindeki birkaç yüzüğün yanına elindeki paraları yerleştirdi, kapadı, yerine koydu. Sol eliyle dışından yokladı, oturdu. Göğüs cebinden Ankara treniyle gelen kadının giderken verdiği 5'liği çıkardı, defterin üstüne yaydı. Aslında onun parası değildi bu. Kadın 2 10'luk vermiş, üstü kalsın demişti. O sabah kadının odasına girip çıktıktan bir süre sonra paraları çekmeceden kasaya aktarırken almıştı bunu. 5'liği 2'ye katlayıp gene üst cebine koydu. Öğleye doğru emekli subay merdivenden indi. Her günkü ceketinin altına açık yeşil bir kazak giymişti. Valizi yoktu. Demek kalacaktı daha. Masanın önünden geçerken başını yarı çevirip iyi günler dedi. Her gün tıraş oluyordu. Çıkınca dış kapıyı yavaşça kapadı. Öğleyin ortalıkçı kadın bir tepside yemeğiyle birlikte anahtarları getirdi. 2 numarayı sildin mi? Sildim. Çarşafları temiz mi? Temiz. Anahtarları yerlerine astı. Numaralar üstlerine kazılmıştı. Yemeğini isteksiz yedi. Ellerini ağzını yıkadı, yerine döndü. Bir sigara yaktı, öksürdü. Kadın tepsiyi almaya geliyordu. Yemeklerini yukarıda mutfakta yerdi. Sigarasını söndürürken 13-10 treninin sesini duydu. Kadın dün yıkanıp kuruyan çamaşırları avludan sandık odasına taşıdı. Ütüye başladığında saat 1.30'u geçiyordu. Gelen yoktu. Kalktı. Odanın kapısında durdu. Ben çıkıyorum biraz. Yatak soran olursa var dersin. Olur. Çevresine baktı. Her şey yerindeydi. Kapıyı açıp çıktı. Hava iyiydi. Gökyüzünde tek tük bulutlar vardı. Çarşıya doğru yürüdü. İstasyon sokağındaki yakın berbere gidemezdi elbet. Günü değildi. Berber 4 haftada bir perşembe günü öğleden sonra çırağını otele gönderir, oturup sıra beklemesin diye saç tıraşına çağırırdı onu. Ayrıca bu tanıdık berbere gidip tıraş sırasında şu bıyığımı da kesiver dese bir yığın gereksiz laf dinlemek zorunda kalacaktı. Çarşıya yakın büyük caddedeki berberlerden birine gidecekti. Otelden pek seyrek çıkardı. Şimdiki gibi olağanüstü bir durum olmazsa yılda ya da 2 yılda bir terziye, 6 ayda bir keselenmek için hamama, 4 haftada bir saç tıraşına, ayda bir otelin paralarını İstanbul'a yerleşen Faruk Keçeci'ye göndermek için postaneye giderdi. Yılda bir otelin vergisini de yatırırdı ama bunun için ayrıca çıkmazdı. Postaneye gittiği bir gün yatırırdı. Her çıkışında özellikle hamama gittiğinde o yokken otelde kötü bir şey olacakmış gibi tedirginlik duyardı. Şimdi de hızlı yürüyordu. Bunun bir başka nedeni de "Merhaba, nereye böyle?" Emekli subay gazetelerini almış otele dönüyordu. "Çarşıya gidiyorum." Durmadı. Çamlığın, lisenin önünden geçip caddeye çıktı. Geniş arsalar yıldan yıla yüksek yapılarla doluyordu. Bankalara, mağazalara girip çıkanlar vardı. Basım evi sokağının köşesindeki 3 koltuklu berber salonunda koltuklardan 2'si boştu. İçeri girerken kır bıyıklı yaşlıca berber sandalyeden kalktı. "Buyurun," dedi. Adamın düzelttiği koltuğa oturdu. Aynaya baktı. Kırpılmış, küçük 4 köşe bıyığı oradaydı. Berber örtüyü boynuna sardı, saç tıraşına başladı. "Buralı mısınız?" "Hayır, bir iş için geldim." "Saçınızı kısaltayım mı?" "Hayır." Yanında genç bir çırak tıraşı seyrediyordu. Adam bir şeyler söyledi ama zebercet anlamadı. Sonra başı arkaya dayalı, yüzü sabunlanırken gözlerini kapadı. Ustura yanaklarında, boynunda, çenesinde gezindi. Üst dudağına geldi. "Bıyığımı da kesiverin." Berber güldü. "Çok şakacısınız," dedi. İki parmağıyla burnunu tutup üst dudağını iyice tıraş etti. Gözlerini açtı, bıyığı yoktu. Kaşlarının uçları, ağzının 2 kıyısı, burnu yukarı kalkmış gibiydi. Berber önündeki muslukla yüzünü yıkadı, sildi. Bir kutuya uzandı. "Pudra istemem." Kalktı. Çırak omuzlarını, yakasını fırçalıyordu. Ceketini üst cebinden 5'liği çıkardı, berbere verdi. "Üstü kalsın," dedi. Yarım saat sonra erkek giysileri satan bir mağazada yakışıklı, genç bir satıcının biraz alaylı gülümsemeli yardımıyla seçtiği bir kara pantolonu, yakası kapalı açık mavi kazağı, 3 düğmeli kara ceketi paravanıyla ayrılmış bir köşede duvara dayalı dar uzun aynanın önünde giymiş, eski ceketinin ceplerindeki yenisini aktarıyordu. Ankara treniyle gelen kadının kaldığı odanın anahtarını, mendili sağ cebine, dış kapının anahtarını, sigara paketini, kibriti sol cebine, kasanın anahtarını, tırnak çakısını iç cebine koydu. Geniş deri cüzdan aynı cebe girmiyordu. Zorlasa girecekti belki ama zorlamadı. İçinden paraları alıp arka cebine koydu. Cüzdanı gene öteki ceketin iç cebine soktu. Ufak paraları pantolonunun sol cebine aktardı. Yeleğinden saatini çıkardı. Pantolonunda saat cebi yoktu. Olsa bile girmezdi. Ne yapacaktı bunu? Şimdilik sağ iç cebine koydu. Sandalyede küçük bir paket vardı. Sırtındakinin biçiminde açık yeşil bir kazaktı bu. Aynaya baktı. Ceketinin eteğini çekti. Paravanın arkasından çıktı. Satıcı olan bekliyordu. Yaklaştı. Kazağın yakasını düzeltti. Ceketin üst ve alt düğmelerini çözdü. "Güzel, üstünüze oturmuş. Kara ayakkabıyla giyersiniz, iyi olur," dedi. "Borcum ne tutuyor?" "Kasaya verin, ötekileri sarayım ben." Az sonra paket koltuğunda dışarı çıkıp bir bankanın, tatlıcının, terzinin, eczanenin önünden geçti. Vitrinine kat kat ayakkabılar dizilmiş bir dükkana girdi. Bir çift kara bağcıksız ayakkabı seçti. Ayağına iyi gelmişti. Çıkarmadı. Eski kahverengi ayakkabılarını sardırdı, parasını ödeyip çıktı. Kucağında paketlerle kaldırımdan inip karşıya geçerken bir gıcırtıyla ürperdi. Az ötesinde durmuştu araba. Sürücü başını salladı, gülümsedi. O da gülümsedi. Özür dilerim dedi. Kaldırımdan geçenler de durmuş gülümsüyorlardı. Hızlı hızlı yürüdü. Tatlı bir kazaydı bu ama insanın ölmesi nasıl da kolaydı. Geldiği yoldan otele döndü. Kapıdan girince köşede oturmuş gazete okuyan emekli subayla göz göze geldiler. Yandaki odada ortalıkçı kadın ütü yapıyordu. Gelen oldu mu? Üç oğlan. Bavullarını koyup gittiler. Yürürken adamdan yana bakmadı. Merdiven altında üç bavul duruyordu. Yukarıda odasında yatağının üstünde paketleri çözdü. Ayak ucundaki büyük dolaba giysilerini astı. Ayakkabılarının içine kağıt doldurup dolabın altına, ötekilerin yanına koydu. Yeni açık yeşil kazağını duvardaki askıya astı. Aynaya baktı. Çok şakacısınız demişti berber. Durumu kesinlikle açıklayan bir söz değildi ama önemli olan sonuçtu. Bıyığı yoktu artık. İç cebinden saatini çıkardı, 3:30'a geliyordu. Sandığın kıyısına koydu. Şimdilik aşağıdaki çalar saat yeterdi. Kağıtları katlayıp banyoya bıraktı, uzun uzun işedi. Aşağıya indi. Koltuğuna oturdu. Emekli subay ona bakıyordu. Gençleşmişsiniz dedi. Sağ olun efendim. Masanın kıyısından gazetesini alıp açtı. Konuşmak istemiyordu adamla. Sağ ayağının küçük parmağındaki nasıra dokunuyordu yeni ayakkabı. Sessizce çıkardı, ayaklarını oynattı. Sihir ilacı sormayı unutmuştu. Parmağına baktı. Ufalmıştı sanki. O köyde ocağı varmış bunun. Ayakkabılarını giydi. Kadın ütüyü bitirmişti. Odanın kapısını kapayıp merdivene yürüdü. Önünden geçerken bakmadı. Emekli subay bir sigara yakınca o da yaktı. Öksürmemek için yutkundu. Bu gece külliye bakacaktı. Otel sessizdi ama ara sıra kapının önünden geçenlerin ayak sesleri, araba sesleri geliyordu. Bir de çalar saatin tıkırtısı. Saat 5'e doğru duvardaki düğmeye uzandı, ışıkları yaktı. Emekli subay kıpırdadı. Elindeki gazeteyi masaya bıraktı, kitabını aldı. Adamın öğle sonları, geceleri salonda oturuşu Zebercet'i tedirgin ediyor, yalnızlığının rahatlıklarına, söz gelimi eskiden olduğu gibi arada kalkıp salonda dolaşmasına, seyrek de olsa gerektikçe burnunu karıştırmasına, hafifçe bir yanına eğilerek yüksek sesle osurmasına ya da oturmaktan kıçı terlemeye başlayınca doğrulup iki eliyle kalçalarının üstünden pantolonunu sallayarak kıçını havalandırmasına engel oluyordu. Demin ayakkabılarını çıkarıp giyerken ses çıkarmamaya çalışmış, öksürüğünü yutkunarak güçlükle bastırmıştı. Salonda oturan olmazdı pek. Kimi zaman 5-6 kişilik gezici tiyatro toplulukları kalırdı otelde bir geceliğine. Oyundan sonra bir süre burada otururlar, işlerinden, paradan söz ederler, tartışırlar, sigara içerlerdi. Çay yaparlardı onlara. Çoğu iki kadın olurdu bu topluluklarda. Bir gece kadınlardan biri 3 kişiyi oynamaktan yakınmıştı. Bir de siyasal partilerin yıllık toplantılarına ilçelerden gelen delegelerden 5-6'sı burada oturup konuşur, tartışırlardı. Bir ara tartışma kızışır, biri yüksek kişilerden birinin adını söyler, bir başkası şşt der, kürsüsünde oturan Zebercet'e bakarlar, eğilip fısıldaşmaya başlarlardı. Duyamazdı. Yüksek sesle konuşulanlar, tartışılanlar hep bilinen şeyler olduğuna göre ülkenin yönetimini asıl etkileyen, düzenleyen şeyler bu fısıltılarda gizliydi anlaşılan. Bir keresinde dişçiye kapı açıldı. Baktılar, dünkü celeplerden biriydi gelen. Bu gece de kalıyoruz biz, odamız tutuldu mu? Hayır, boş. Dönerken durdu, yüzüne baktı. Bıyığını kesmişsin sen. Ağırlık veriyordu da dedi gülerek. Sonra yavaş sesle sordu. Bu sabah var mıydı bıyığım? Fark etmedim dedi adam, çıkıp gitti. Bu bıyık sorununu kolayca kapayamayacaktı demek. Sorması gereksizdi. Adam kesinlikle vardı ya da yoktu dese bile durumu aydınlatamayacaktı bu. Çekmeceden bir fiş alıp celepleri 5 numaraya yazdı. Bir sigara yakıp adama baktı. Sağ eliyle yüzüne yakın tutuyordu kitabı. Sigarasını söndürünceye dek baktı. Sayfayı çevirmedi. Cumartesi akşamı dışarı çıkınca gidip bakmıştı. Türkçe değildi. Ortalıkçı kadın akşam yemeğini getirirken emekli subay kalktı. Kitabı gazetelerin üstüne bırakıp çıktı. Öğlenki yemeklerdi ama istekle yedi. Tepsiyi kendisi götürdü yukarıya. Kadın yemeğini verdikten sonra beklemez yatardı. Kediyi mutfaktan çıkardı. Kapıyı kapadı. Aşağıya inince 18:40 treninin sesini duydu. Küllükleri çöp sepetine boşalttı. Merdivenle dış kapı arasında bir süre gidip geldi. Ankara treniyle gelen kadının odası önünde durdu. Elini yuvarlak tutamağa koydu. Dış kapı açılınca elini hızla çekip döndü. Öğretmenlerdi. ''Çok şıksınız bu akşam. Birini mi bekliyorsunuz?'' dedi kadın gülerek. Adam, eşyalarımız geldi, yarın çıkıyoruz, hesabı vereyim dedi. Yarın verirdiniz, şimdi alın, sabah gecikiriz belki. Arka cebinden bir 500'lük çıkardı. Defterin üstüne koydu. Zebercet kürsünün arkasına geçti, kasayı açtı. Büyük yataklı odalar tek kişiye 15, iki kişiye 25 liraydı. Otelin zarfından paranın üstünü verdi, kasayı kilitledi. Kaldıkları odanın anahtarını uzattı. Kadın aldı, tırnakları boyasızdı. Sabah 8'de uyandırın bizi lütfen. İyi geceler. Size de. Merdiveni çıkarlarken kadın kocasının koluna girdi. İkisinin ellerinde küçük deri çantaları vardı. Kadının kıçı dolgun, bacakları düzgündü. Başını çevirdi. Kalemi alıp fişe adlarını yazdı. Adı Saide'ydi. Anasının adıydı bu. Salı günü kadın adını söyleyince şaşmıştı. Perşembe gecesi. Kapı açıldı. Orta yaşlı iki adamdı. Kasketliydiler. Köylüye benziyorlardı. Yatak var mı? Var. İkinci kattaki üç yataklı odalardan birine 4 numaraya yazdı. Nerelisiniz? Kapaklı'dan dedi biri. Oradan değildiler. Anahtarı verdi. Merdiveni çıkınca sağda dipteki oda. Sağdaki ilk kapı ayak yoludur. Kapınızı kilitlemeyin. Gerekirse birine veririm boş yatağı. Adamlar yukarı çıktılar. Kimi geceler birbirini tanımayan üç kişinin aynı odada yattığı olurdu. 3 yıl önce bir sabah aşağıya indiğinde sokak kapısını açık bulmuştu. Adamın biri oda arkadaşlarının paralarını, saatlerini çalıp gitmişti. Otelden olağanüstü çıkışlardan biri de bu yüzdendi. Olaydan 10 gün sonra duruşmada tanıklığa çağrılmıştı. Yargıç sorduğunda neredeyse tanıyamayacaktı. Sinmiş, çökertilmişti sanki. Ama oydu. Orta boylu, esmer, ince yüzlü genç bir adam. Kimi zaman da gece yarısı tavan arasına çıkarken bu odalarda kalan 2 ya da 3 adamın alçak sesli konuştuklarını duyardı. Esnedi. Sol elinin küçük parmağıyla burnunun sol deliğini karıştırdı. Çıkardığı bir parça kuru sümüğe baktı. Parmağını koltuğunun altına sildi. Yüzünü buruşturdu. Ankara'dan gelen motorlu trenin sesini duyunca saate baktı. Bu gece gecikme azdı. Kalktı, yandaki odaya girip ispirto ocağına çay suyu koydu. Çayı demleyip çıktı. 2 adam girdi salona. Birini tanıyordu. Bir ilçede avukattı. Yanındaki yaşlıca iyi giyinmiş bir adamdı. Ellerindeki çantalar vardı. Ankara'dan bir davadan geliyorlardı belki. 2 yataklı odanız var mı? Askıdan anahtarı alıp uzattı. 3. kat 9 numara. Adamlar daha merdivendeyken celepler girdi kapıdan. Yüzleri asıktı. Anahtarı verdi. Sonra emekli subay geldi. Kapıyı yavaşça kapadı. Yaklaştı. Beni soran oldu mu? Hayır efendim. İçkili değildi. Kitabı, gazeteleri odasının anahtarını aldı. İyi geceler deyip yukarı çıktı. Yanılıyor muydu? Onu beklemiyor muydu yoksa? Üst üste 2 bardak çay içti. Saat 10.30 geçiyordu. 11'den sonra o dışarıdayken oda ayırtan 3 genç geldi. Adlarını yazdı, anahtarı verirken sordu. Askerlik için gelmişlerdi Afyon'dan. Bu gece sinemaya gitmişlerdi. Merdiven altından bavullarını alıp çıktılar. Az sonra yukarıda tıkırtılar kesildi. Bir sigara yaktı, bitmeden külleye bastırdı. 12'yi beklemedi, gelen olmazdı artık. Dış kapıyı kilitledi, demirledi. Işıkları söndürdü. Sağ cebinden anahtarı çıkarıp 1 numaranın kapısını açtı. Girip kapadı. Işık yanıyordu. Kadının bıraktığı gibi duruyordu her şey.